Ayrım 27. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, yükselişi, çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 1209. Ohlendorf, Amen'in sorduğu başka sorulara verdiği cevapta ve yeminli ifadesinde tipik bir öldürme sahnesini şöyle anlatmıştır. Einsatz birliği bir köye ya da şehre girince oranın ileri gelen Yahudi yurttaşlarını çağırır, onlara bütün Yahudileri yeniden yerleştirmek için bir araya toplamalarını emreder. Yani Yahudilere başka yerde yerleştirileceklerini söylenirdi. Yahudiler bir araya toplanınca üzerlerinde bulunan bütün kıymetli şeyleri vermeleri ve idamdan az önce üzerlerinde iç çamaşırlarından başka ne varsa çıkarmaları emredilirdi. Kamyonlara bindirilip İdam yerlerine götürülürlerdi. İdam yerleri genellikle tank savar hendekleriydi. Olabildiği kadar çok insanın çarçabuk öldürülmesine çalışılırdı. Bu şekilde kurbanların başlarına gelecekleri bilmeleri ile fiilen idam edilmeleri arasında geçen zamanın olabildiği kadar kısa olması sağlanırdı. Müfrezeler askeri düzene göre sıralanır, diz çökerek ya da ayakta ateş ederler. Cesetler hendeğe yuvarlanırdı. Ben şahsen teker teker ateş edilmesine izin vermez, erin kendi başına doğrudan doğruya sorumlu olmasını önlemek için birkaç kişinin aynı zamanda ateş etmesini emrederdim. Başka grup liderleri kurbanların yerlere yatırılıp enselerinden vurulmalarını emrederdi. Ben bu gibi usulleri hiç doğru bulmam. Amen sordu. Neden? Ohlendorf cevap verdi. Çünkü böyle bir durum hem kurbanlar hem de idamı uygulayanlar için psikolojik bakımdan çok ağır bir yük teşkil eder. Sonra Ohlendorf 1942 ilkbaharında Himmler'den kadınlara ve çocuklara uygulanan idam şeklinin değiştirilmesini isteyen yeni bir emir geldiğini söyledi. Bunun ayrı bir nedeni vardı. Bundan böyle kadınlar ve çocuklar iki Berlin firması tarafından özel olarak yapılan gaz arabalarının içinde yok edileceklerdi. SD subayı bu harika arabaların nasıl çalıştığını anlattı. Bu arabaların ne işe yaradığı dışarıdan belli olmuyordu. Kapalı kamyon gibi şeylerdi. Motor çalıştığı zaman motordan çıkan gaz, egzoz, arabanın içine veriliyor, arabanın içinde bulunanlar 10-15 dakika içinde ölüyorlardı. Albay merak etti. Kurbanlar arabalara nasıl konuluyordu? Ohlendorf cevap verdi. Sizi başka bir yere götüreceğiz diyorduk. Ohlendorf, Nürnberg'de bir Amerikan askeri mahkemesi tarafından Einsatzgruppen davasında 21 kişiyle birlikte yargılandı. Bunlardan 14'ü idama mahkum edildi. İdama mahkum edilenlerden yalnızca 4'ü, Ohlendorf ile 3 kişi karardan 3,5 yıl sonra 8 Temmuz 1951'de Landsberg hapishanesinde idam edildiler. Ötekilerin ölüm cezası başka cezalara çevrildi. Gaz arabalarının içinde ölenlerin gömülmesi de Einsatzgruppen için büyük bir dert oluyordu diye yakındı Ohlendorf. Kendisinin bu arabaların yapımcısı olarak mahkemede gösterdiği Dr. Becker de Nürnberg'de ortaya çıkan bir belgesinde bunu doğruluyor. Dr. Becker karargaha yazdığı bir mektupta Alman SD örgütünde çalışanların gazlanmış kadın ve çocuk cesetlerini arabalardan boşaltırlarken büyük bir psikolojik rahatsızlık duymalarını ve bu işin sağlıklarına dokunduğu üzerindeki yakınmalarını yersiz bulmuştu. Her boşaltmadan sonra başlarında bir ağrı hissettiklerinden yakınıyorlar. Doktor Becker üstlerini bu konuda uyarıyordu. Gaz mekanizmasını iyi kullanamıyorlar. Şoför olabildiği kadar çabuk sonuç alabilmek için gaz pedalına sonuna kadar basıyor. Bu yüzden idam edilecekler boğularak ölüyorlar. Oysa hafif bir uyuşukluktan sonra ölmeleri gerekir. Doktor Becker ne de olsa bir insanseverdir kendisine göre. Bu bakımdan tekniğin değiştirilmesini istiyor. Benim verdiğim talimata göre hareket edilir ve pedal iyi ayarlanırsa ölüm daha çabuk olur ve mahkumlar da daha rahat kendilerinden geçerler. Bugüne kadar yüzlerce görülen bozukluklar ve cesetlerden çıkan ifrazat da ortadan kalkar. Ama Ohlendorf'un ifadesine göre gaz arabaları bir defasında 15, nihayet 25 kişi öldürebiliyordu. Bu bakımdan arabalar Hitler ile Himmler'in emrettiği ölçüdeki kıyımlara uygulanamazdı. Mesela resmi bir Einsatz raporuna göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2 gün içinde 29 ve 30 Eylül 1941 günlerinde çoğu Yahudi olmak üzere öldürülen 33.771 kişiyi böyle bir araba ile idam etmeye imkan yoktu. Ukrayna'da oldukça küçük çapta bir kitle idamının nasıl yapıldığını anlatan bir Alman görgü tanığının bu konudaki raporu İngiliz savcısı Sir Hartley Shawcross tarafından Nürnberg'de okunduğu zaman bütün mahkeme salonunu büyük bir dehşet kapladı. Bir Alman inşaat firmasının Ukrayna'daki şubesinde müdür ve mühendis olarak çalışmış olan Hermann Grebe adındaki bir adamın yeminli ifadesiydi bu. Tanık 5 Ekim 1942'de Einsatz'ın Ukraynalı milislerin yardımıyla Ukrayna'da Dubno'da idam hendiklerinde bu işi nasıl yaptığını gözleriyle görmüştü. Şehirde 5000 Yahudi tasfiye edilecekti, diyor tanık. Ustabaşımla birlikte doğruca hendeklere gittik. Toprak yığınlarından birinin arkasından ard arda silah sesleri geliyordu. Kamyonlardan indirilen halk, her yaşta erkek, kadın ve çocuk, eli kamçılı bir SS'in verdiği emir üzerine elbiselerini çıkarıyordu. Üzerlerinden çıkardıklarını ayrı ayrı yerlere koymak zorundaydılar. Ayakkabılar bir yere, elbiseler bir yere, iç çamaşırlar başka bir yere konuluyordu. Bir yığında 800 ile 1000 çift kadar ayakkabı vardı. Başka bir yığında da iç çamaşırları birikmişti. İnsanlar hiç bağırıp çağırmadan ya da ağlamadan üzerlerindekileri çıkarıyorlar. Aileler birbirlerine sokuluyorlar, birbirlerini öpüyorlar, vedalaşıyorlar ve hendeğin yakınlarında duran yine eli kamçılı başka bir SS'in vereceği işareti bekliyorlardı. Orada kaldığım 15 dakika içinde hiç kimsenin yakındığını ya da merhamet dilendiğini görmedim. Beyaz saçlı ihtiyar bir kadının kucağında bir yaşında bir çocuk vardı. Çocuğun kulağına şarkı söylüyor, çocuğu gıdıklıyordu. Çocuk kıkır kıkır gülüyordu. Annesiyle babası gözlerinde yaşlar çocuğa bakıyorlardı. Babası da 10 yaşındaki oğlunun elinden tutmuş, ona alçak sesle bir şeyler söylüyordu. Çocuk gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Babası göğü gösterdi, çocuğunun başına vurdu ve ona bir şeyler söyledi. Bu sırada hendekteki SS öteki arkadaşına bir şeyler bağırdı. Arkadaşı 20 kişi saydı ve toprak yığının arkasına geçmelerini emretti. Çok iyi hatırlıyorum. İnce, uzun boylu, siyah saçlı bir kız önümden geçerken kendisini göstererek şunu söyledi: 23 yaşındayım. Toprak yığınının arkasına gittim ve muazzam bir mezarda karşılaştım. İnsanlar üst üste yığılmışlardı. Yalnızca başları görünüyordu. Hemen hemen hepsinin yüzlerinden akmakta olan kanlar omuzlarına kadar yayılıyordu. Kimileri hala kıpırdanıyordu. Kimileri kollarını oynatıyor ve başlarını sallayarak hala yaşadıklarını belli ediyordu. Hendeğin hemen hemen üçte ikisi dolmuştu. İçinde 1000 kadar insan bulunduğunu tahmin ettim. Ateş eden adama baktım. Bir SS'ti. Hendeğin köşesine oturmuş, bacaklarını sallıyordu. Dizlerinin üzerinde bir makinalı tüfek vardı ve sigarasını içiyordu. İnsanlar çırılçıplak hendeğe indiler. Hendekte yatanların başlarına basa basa SS'in gösterdiği yere kadar gittiler. Ölü ya da yaralı olanların üzerlerine uzandılar. Kimileri hala yaşamakta olanların başlarını okşadı ve alçak sesle bir şeyler söylediler. Sonra makinalı tüfek sesi işittim. Hendeğe baktım. Vücutların çırpındığını ya da başlarının öndekilerin üzerinde hareketsiz yattığını gördüm. Boyunlarından kanlar akıyordu. Arkadan öteki grup geliyordu. Hendeğe indiler. Önceki kurbanların üzerine uzandılar ve öldürüldüler. Ve grup grup böylece devam edip gitti. Ertesi sabah Alman mühendisi aynı yere geldi. Hendeğin yakınlarında 30 çıplak insan gördüm. İçlerinden kimileri hala yaşıyordu. Sonradan hala yaşayan Yahudilere ölenlerin cesetlerini hendeğe atmaları emredildi. Sonra onlar da ötekilerin üzerine uzandılar. Boyunlarından vurulmalarını beklediler. Bütün bunların doğru olduğuna Tanrı önünde yemin ederim. Kızıl Ordu, Almanları Rusya'dan kovmadan önce Almanlar ne kadar Yahudi, ne kadar komünist partili, birincisi ikincisinden çok fazlaydı, öldürdüler. Bunun hesabı tam olarak Nürnberg'de çıkartılamadı. Ama Himmler'in kayıtları biraz dağınık olmakla birlikte bu konuda kaba bir fikir verebiliyor. Ohlendorf'un 90 bin kişi öldüren Einsatzgruppen D'si öteki gruplar kadar iyi çalışmış sayılamazdı. Mesela 31 Ekim 1942 tarihli rapora göre kuzeydeki grup A, Baltık bölgesinde ve Beyaz Rusya'da 229.052 Yahudi idam etmişti. Bu grubun komutanı Franz Stahlecker, Himmler'e yazdığı raporda bu işe biraz geç, donlar başladıktan sonra giriştikleri için zorluklarla karşılaştıklarını, buna rağmen yine de şimdiye kadar Beyaz Rusya'da 41 bin Yahudi öldürdüklerini bildiriyordu. O yılın sonlarına doğru Sovyet partizanlarınca yakalanan Stahlecker'in üzerinde kendi bölgelerinde öldürülen insanların nerelerden ne kadar öldürüldüğünü gösteren inceden inceye çizilmiş bir harita bulundu. Ölü sayısı tabutlarla gösterilmişti. Bu haritaya göre yalnız Litvanya'da 135.421 Yahudi öldürülmüştü. Bunların içinde 34 bini gerektiğinde ileride çalıştırılmak üzere bir yana ayrılmıştı. Oldukça az sayıda Yahudinin bulunduğu Estonya, Yahudisiz diye işaretlenmişti. Einsatzgruppen öldürme müfrezeleri, şiddetli kış ayları içinde işi biraz gevşettikten sonra 1942 yazında yeniden azıttılar. 1 Temmuz'a kadar Beyaz Rusya'da 55 bin kadar Yahudi öldürüldü. Ekim'de Minsk getosunda oturan 16.200 kişi bir gün içinde yok edildi. Himmler, Kasım ayında Hitler'e verdiği raporda Rusya'da Ağustos ile Ekim ayı arasında 363.211 Yahudinin öldürüldüğünü bildirdi. Ancak bu cinayetin kana susamış Hitler'i sevindirmek için biraz fazla gösterilmiş olması mümkündür. Himmler, 31 Ağustos'ta Einsatz'ın idamları nasıl uyguladığını görmek için Minsk hapishanesinde bulunan 100 mahpusun gözlerinin önünde öldürülmesini emretti. Bu emir yerine getirildiği sırada orada bulunmuş olan SS yüksek subaylarından Bah Zalewski'nin anlattığına göre manganın ilk yaylım ateşinden sonra Himmler aşağı yukarı bir baygınlık geçirdi. Birkaç dakika sonra iki Yahudi kadının atılan kurşunlardan hemen ölmediğini görünce SS Führer'i çılgınla döndü. Bu tecrübeden sonra Himmler bundan böyle kadınlarla çocukların kurşuna dizilmemelerini, gazlı arabalarda öldürülmelerini emretti. Gestapo'nun Yahudi Dairesi Başkanı Karl Eichmann'a göre doğuda hemen hemen hepsi Yahudi olmak üzere topu topu 2 milyon insan öldürülmüştür. Ama bunun biraz şişirilmiş olduğu kesin. Çünkü şurası çok garip ama bir gerçek ki SS kodamanları yaptıkları işlerle çok övündüklerinden, çoklukla Hitler ile Himmler'i memnun etmek için onlara şişirilmiş sayıları bildirirlerdi. Himmler'in kendi istatistikçisi Dr. Richard Korher 23 Mart 1943'te verdiği bir raporda Rusya'da yeniden yerleştirilen, kıyımlar için daha kibarca bir deyim olarak yeniden yerleştirme sözü kullanılıyordu, Yahudilerin toplamını 633.300 olarak bildirmişti. Bu sayı birçok uzmanların uzun çalışmalardan sonra vardıkları sonuca çok uyuyor. Yukarıdaki sayıyı savaşın son 2 yılında öldürülen 100 bin kadar insanı da ekleyecek olursak gerçek rakama belki de çok yaklaşmış oluruz. Einsatzgruppen'ın Sovyet Komünist Partisi'nden kaç kişiyi öldürdüğü bildiğim kadar hiçbir zaman anlaşılamadı. SD raporlarının çoğunda komünistlerle Yahudiler bir araya konulmuştur. A grubunun 15 Ekim 1941'de verdiği bir raporda idam edilen 121.817 kişiden 3.387'sinin komünist, gerisinin Yahudi olduğu bildiriliyordu. Ama aynı raporun başka listelerinde ikisi de bir araya konulmuştur. Oldukça yüksek bir sayı. Ama sıra son çözüme geldiği zaman Himmler'in imha kamplarında öldürülenlerin yanında bu sayı çok küçük kalacaktır. Son çözüm. 1946 yılının güzel bir Haziran günü Amerikan savcılığının 3 memuru SS Obergruppenführer Oswald Pohl'u sorguya çekmişti. Bu adam savaşta birçok görevler almış, bu arada Nazi toplama kamplarındaki mahpuslar için hazırlanan çalışma projeleriyle meşgul olmuştu. Pohl SS'e girmeden önce deniz subayıydı. Almanya yıkıldıktan sonra gizlenmiş, bir yıl 1946 Mayıs'ına kadar ele geçmemişti. Yakalandığı sırada bir çiftlikte işçi kılığında çalışıyordu. Paul, Amerikan Askeri Mahkemesi tarafından açılan toplama kampı davası sonunda 3 Kasım 1947'de idama mahkum edildi. Ohlendorf ve ötekilerle birlikte Landsberg hapishanesinde 8 Haziran 1951'de asıldı. Paul'un bir sorguya cevap verirken kullandığı bir terim, aylardan beri ele geçen belgeler üzerinde çalışmakta olan Nürnberg savcılığını hemen aydınlattı. Paul, sorgusu sırasında Höss adında bir iş arkadaşının Himmler tarafından Yahudi sorununun son çözümünde çalıştırıldığını ağzından kaçırdı. Paul'e o nedir diye soruldu. Paul, Yahudiliğin yok edilmesi cevabını verdi. Savaş devam ettiği sürece başlıca Nazilerin sözlerinde ve dosyalarında geçen bu deyimin masum görünüşü, deyimin gerçek anlamını birbirlerine hatırlattıkları zaman içlerinde bir üzüntü duymaktan bu adamları koruduğu gibi günün birinde evrak ortaya çıktığı zaman da suçlarını gizleyecek bir perde olacaktı. Nitekim Nürnberg duruşmalarında Nazi şeflerinin çoğu bunun ne demek olduğunu bilmediklerini söylediler. Göring bu deyimi hiçbir zaman kullanmadığını söyledi ama yalanı hemen ortaya çıktı. Reich Marşalı'na karşı açılan dava sırasında mahkemeye eski bir emir sunuldu. Emri Göring 31 Temmuz 1941'de SD şefi Heydrich'e göndermişti. O sırada Einsatzgruppen'ın Rusya'da işlediği cinayetler almış yürümüştü. Göring'in Heydrich'e emri: Alman etkisinde bulunan Avrupa topraklarında Yahudi sorununun topyekün çözümü bakımından gerekli hazırlıkların yapılmasına sizi memur ediyorum. Ayrıca sizi Yahudi sorununun düşünülen şekilde son çözümünü uygulamak üzere şimdiye kadar alınmış olan tedbirleri gösteren bir raporun olabildiğince çabuk tarafıma verilmesi işiyle de görevlendiriyorum. Son cümlede geçen Endlösung kelimesi belgenin İngilizceye çevirisinde son çözüm yerine arzu edilen çözüm şeklinde yanlış olarak çevrildiğinden Almanca bilmeyen yargıç Jackson, Göring'in sorgu sırasında bu kötü deyimi hiçbir zaman kullanmadığı üzerindeki sözüne ses çıkarmamıştır. Göring bir ara bu korkunç imha hareketini ilk olarak Nürnberg'de öğrendim diye bağırdı. Heydrich, Göring'in ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Çünkü aynı deyimi kendisi de hemen hemen bir yıl önce Polonya düştükten sonra yaptığı gizli bir toplantıda kullanmıştı. Bu konuşmasında son çözümün ilk adımını şöyle anlatmıştı: Bütün Yahudiler büyük şehirlerin Yahudi mahallelerinde toplanacaktı. Onları buralarda yok etmek kolay olacaktı. Son çözüm, çok uzun süreden beri Hitler'in kafasında biçimlenmiş ve savaş başlamadan önce bu konudaki görüşünü açıklamıştı. 30 Ocak 1939'da Reichstag'da verdiği söylevde şöyle demişti: Eğer uluslararası Yahudi milyonerler insanları yeniden savaşa sürükleyecek olurlarsa, bunun sonucu Yahudi ırkının Avrupa'da ortadan silinmesi olacaktır. Bunu şimdiden haber veriyorum, dedi Hitler. Ve bu sözü sonradan halkın önünde yaptığı konuşmalarda 5 kere daha tekrarladı. Dünyayı uluslararası Yahudi milyonerlerin değil, kendisinin silahlı bir çatışmaya sürüklemiş olduğu önemli değildi onun için. Önemli olan o sırada dünyada bir savaşın olması ve bu savaşın Avrupa Yahudilerinden çoğunun yaşadığı geniş doğu bölgelerinin alınmasından sonra Yahudileri ortadan kaldırma fırsatının eline geçmiş bulunmasıydı. Rusya savaşı artık başlamış ve gereken emirleri çıkartmıştı. Yüksek Nazi çevrelerince Führer'in son çözüm emri diye bilinen emir kağıdı geçirilmiş değildir. Ya da eldeki Nazi belgeleri arasında bu emrin bir kopyası bile bulunamamıştır. Ama eldeki tanıtlara bakılacak olursa bu emrin Göring, Himmler ve Heydrich'e sözlü olarak bildirilmiş olması ve onların da bu emri 1941 yaz ve sonbahar aylarında aşağı kademelere geçirmiş bulunmaları çok muhtemeldir. Nürnberg'deki tanıkların birçoğu bu emri işittiklerini söylemişlerdir ama hiçbiri gördüğünü kabul etmemiştir. Alman Başbakanlığı'nın budala şefi Hans Lammers mahkemede tanıklık ettiği sırada sıkıştırılınca şu cevabı vermişti: Führer'in verdiği bu emri Göring'in Heydrich'e ulaştırdığını biliyorum. Emrin adı Yahudi sorununun son çözümüydü. Ama Lammers'te Müttefikler Kurulu bu konuyu Nürnberg'de açıklayıncaya kadar sanık sandalyesinde oturan birçokları gibi emrin içindekileri gerçekten bilmediğini söyledi. Lammers daha çok Yahudiler aleyhine verilen kararlardaki sorumluluğundan dolayı Nürnberg'de bir Amerikan mahkemesince 1949 Nisan'ında 20 yıl hapse mahkum edildi. Amerikan makamlarınca öteki mahkumların mahkumiyetleri azaltıldığı gibi onun da mahkumiyeti 1951'de 10 yıla indirildi ve Landsberg hapishanesinde ilk hapse girişinden sonra toplam olarak 6 yıl yattı. 1951'in sonunda serbest bırakıldı. Burada hemen şunu belirtmek gerekir ki Batı Almanya parlamentosunda ortaya vurulan eğilimlere bakılırsa Almanların çoğu Hitler'in adamlarına verilen oldukça hafif cezaları bile çok bulmuşlardı. Müttefikler tarafından Almanların nezaretine bırakılan mahkumların çoğu, kitle halinde yapılan cinayetlerden mahkum olanlar bile kovuşturmaya uğramadılar ve bazıları Bonn hükümetinde hemen işe bile girdiler. 1942'nin başlarında Heydrich'in dediği gibi son çözüm ana problemlerini aydınlığa kavuşturmanın zamanı gelmişti. Artık uygulanmalı ve sonuçlandırılmalıydı. Heydrich bu amaçla 20 Ocak 1942'de Berlin'in güzel banliyölerinden biri olan Wannsee'de çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden ve SS ile SD şeflerinden oluşan bir toplantı yaptı. Bu toplantıda tutulmuş olan tutanak Nürnberg Mahkemesi'nin sonraki duruşmalarında önemli bir rol oynadı. Alman ordusunun o günlerde Rusya'da durmadan gerilemesine rağmen Nazi memurları savaşın artık Almanlarca hemen hemen kazanılmış olduğuna ve Almanya'nın İngiltere ve İrlanda'da dahil olmak üzere bütün Avrupa'ya yakında hükmedeceğine inanıyorlardı. Dolayısıyla Heydrich toplantıda bulunan 15 kadar yüksek memura Avrupa'daki Yahudi sorununa ilişkin son çözüm kapsamına aşağı yukarı 11 milyon Yahudi girmektedir dedi. Sonra her ülkeye ait sayıları okudu. Bir kere Almanya'nın içinde hala 131.800 Yahudi vardı. 1939'da Almanya'da bulunan 250.000 Yahudi'den bu kadar kalmıştı. Ama Sovyetler Birliği'nde 5 milyon, Ukrayna'da 3 milyon, Polonya Genel Hükümeti'nde 2 milyon 250 bin, Fransa'da 750 bin, İngiltere'de ise 1 milyonun üçte biri kadar Yahudi vardı. Yuvarlak olarak 11 milyon insanın yok edilmesi gerekiyordu. Heydrich bundan sonra oldukça geniş olan bu işin nasıl yürütüleceğini anlattı. Yahudiler son çözüm uygulaması meyanında bugün için doğuya götürülecekler. Orada çalıştırılacaklar. Kadınlardan ve erkeklerden ayrı ayrı büyük iş taburları kurulacak, çalışabilecek Yahudiler bu bölgelere getirildikten sonra onlara yol yaptırılacaktır. Bu sırada elbette büyük bir kısmı doğal bir azalma gösterecektir. Sonunda bütün bu koşullar altında dayanıp ölmeyenlere, çünkü dayananlar elbette en kuvvetliler olacaktır, ona göre işlem yapılacaktır. Çünkü doğal bir seçmeden geçen insanlar yeni bir Yahudi gelişmesinin çekirdeği olabilirler. Başka bir deyişle Avrupa'daki Yahudiler önce istila edilen bölgelere götürülecekler. Orada ölesiye çalıştırılacaklar. Sonra içlerinde dayanıklı çıkanlar olursa onlar da öldürüleceklerdi. Ya doğuda yaşayan o sırada Almanların eline geçmiş bulunan milyonlarca Yahudi'ye ne yapılacaktı? Polonya Genel Valisi'ni temsil eden devlet sekreteri Dr. Josef Bühler bu konudaki düşüncesini açıkladı. Polonya'daki 2,5 milyon kadar Yahudi bulunduğunu, bunların büyük bir tehlike teşkil ettiğini söyledi. Mikrop taşıdıklarını, karaborsacılık yaptıklarını ve ayrıca çalıştırılmaya da elverişli olmadıklarını anlattı. Bu 2,5 milyon insan için bir ulaştırma problemi de yoktu. Oldukları yerlerde durup duruyorlardı. Doktor Bühler sözlerini şöyle bitirdi. Sizden bir tek ricam var. Lütfen bölgem içindeki Yahudi problemini olabildiği kadar çabuk çözünüz. Bu kibar devlet sekreteri yüksek Nazi çevrelerinde Hitler'e kadar herkesin katıldığı bir sabırsızlığı böylece açığa vurmuş oluyordu. Bu sırada hepsinin bildikleri bir şey vardı yalnızca. Milyonlarca Yahudinin Almanya'da köle işçi olarak çalıştırılmasının daha iyi olacağı hiçbirinin aklına gelmedi. 1942'nin sonunda bunu düşündüler ama iş işten geçmişti artık. Milyonlarca Yahudinin Rusya'daki yollarda ölesiye çalıştırılması oldukça uzun bir zaman alacaktı. Onun için Hitler ile Himmler bu talihsiz insanları ölesiye çalıştırmaktansa, birçok yerlerde buna teşebbüs bile edilmedi, daha çabuk bir takım usullerle ortadan kaldırmaya karar verdiler. Prensip olarak iki yol vardı. Birincisine, yukarıda gördüğümüz gibi 1941 yazında Rusya'nın işgalinden hemen sonra başlanılmıştı. Bu usulü Einsatzgruppen gezici müfrezeleri 750 bin kadar Rus ve Polonya Yahudisi öldürmek suretiyle uygulamıştı. Himmler'in 4 Ekim 1945'te Posen'de SS generalleri karşısında konuşmasını yaparken düşündüğü son çözüm metodu da buydu. Size çok önemli bir konuyu içtenlikle açmak istiyorum. Bunu kendi aramızda açıkça konuşmamız, ancak herkesin önünde hiç sözünü etmememiz gerekir. Yahudi ırkının imhasından söz etmek istiyorum. 100 ya da 500 ya da 1000 cesedin yan yana yatmasının ne demek olduğunu çoğunuzun bilmesi gerekir. Bu işi yürütmek ve aynı zamanda zaafları olan aykırı insanlar dışında namuslu birer insan olarak kalmak. İşte bizi sert yapan bu. Tarihimizin şimdiye kadar yazmadığı ve bundan sonra da yazamayacağı bir zafer sayfasıdır bu. Aralarında kadınlar da olmak üzere 100 doğulu Yahudi'yi kendi zevki için gözünün önünde idam ettirirken fenalıklar geçiren gözlüklü SS Führer'i, sonradan SS memurlarını imha kamplarının gaz odalarında çalışırlarken görünce Alman tarihinde daha büyük zafer sayfalarının yazılmakta olduğunu anlayacaktı. Çünkü son çözüm en dehşetli başarısını bu ölüm kamplarında gösterecekti. 27. ayrımın sonu. Sayfa 1218.